Öğüt Bey'e hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta ekonomi gündemi sakin. Maalesef kötü olaylar yaşandı bu hafta. Bir terör saldırısı yaşadık Ankara'da. O sebeple ölenlerin, hayatını kaybedenlerin Allah rahmet eylesin derim. Yakınlarına başsağlığı dileyim. Biz bu hafta ne konuşacağız Haluk Bey? Sakin hafta, biraz da önümüzdeki dönemi size soracağım. İlk önce döviz kurundaki strateji değişikliği var mı yok mu sorusunu size yönelteceğim. Onun dışında yine önümüzdeki dönemde önemli bir hafta yaşanacak. Kasım'ın ilk haftası. Önce enflasyon açıklanacak. Ardından ABD'de seçilmiş sonuçları belli olacak. Sonra da enflasyon raporu olacak Kasım'ın ilk haftasında. Bu haftayı, kritik haftayı size soracağım. Ne bekliyoruz diye. Bunun haricinde de bütçe görüşmeyi mecliste yapıldı. 2025 bütçesinde ne işaretler var? Vergiler, tercihler, hepsini soracağım size. İstiyorsanız başlayalım. Döviz kuru üzerine çok konuştuğumuz bir şey zaten. Enflasyonla ilişkisi, korelasyonu, işte nasıl bir döviz politikası izlendi, rezerve nasıl etkiledi, rezervlerdeki stratejinin dövizi nasıl etkiledi hep konuşuyoruz. Ama son birkaç ayda farklı bir seyir görüyoruz dövizde. Ne görüyoruz, ne değişti, strateji mi değişti? Bize özetler misiniz?
Bazı sinyaller alıyoruz. Buradan hareketle tabii değerlendirmeye çalışacağım. Ama biraz daha takip etmek lazım tabii ki bundan emin olmak için. Onu da baştan söyleyeyim. Fakat çok da yanılacağımı zannetmiyorum yani deneyimlerime dayandığımda. Şöyle ki kurla ilgili döviz piyasasındaki hala tam serbest olmadığını dalga bunları biliyoruz. Tekrarlamamız çok gerek yok. Döviz akımlarına bağlı olarak süreci yönetiyor Merkez Bankası. Ve böyle bir dönemde özellikle yerel seçimden sonra çok döviz girişi olduğu için bunun da kaynağı ağırlıklı içeriden yani insanların dolar hesaplarını TL hesaba geçmesi cazip faizler nedeniyle birincisi bu. İkincisi de yabancı yatırımcı girişi diyebiliriz. Bir de cari açığın azalıyor olması ve dönemsel olarak fazla veriyor olmamız. Bütün bunları bir araya geldiğimizde zaten yüklü döviz alması için çok neden var. Zaten de rezerv birikiminin çok fazla olduğunu falan gördük. Ama bu süreçte hep şöyle dedik biz. Evet, Merkez Bankası alıyor. Almasa düşerdi. Aldığı için ancak tutabiliyor. Bazen de çıkışların olduğu aylarda da zaman zaman kur artışlarını hızlandırabiliyor falan diyorduk. Böyle de yapıldı. Ama tabii bu kurdaki değer kaybının hızını ayarlama imkanı verdi Merkez Bankası'na. Bu ne anlama geldi? Türk lirasının biraz reel değerlenmesinin doğal olduğu, yani bir sonuç olarak, faizin bir sonucu olarak bir süreç yaşadık. Bu değerlenmenin de enflasyon açısından biraz işe yaradığını gördük. Nerede gördük bunu? Mal enflasyonunda gördük. Özellikle hizmet tarafında göremedik. Çünkü hizmetler kura çok hassas değil. Yani çok sınırlı olarak. Başka şeyleri onunla başka bir yayında konuşuruz. Ama mal enflasyonunun ve üretici fiyatlarının, üfe endeksinin belirgin gerilediğini gördük. Yani mal enflasyonu 20'lerde, üfe de 33'lerde. Bunun sonucunu aldık. Ama bu bile hizmet enflasyonunu aşağı getirmedi, yeterli olmadı ve son dönemde enflasyonla ilgili biraz hayal kırıklığı yaşanıyor açıkçası yani enflasyon sürecinde. O yüzden sanki son haftalarda diyeyim biraz daha aslında döviz akımları devam ediyorsa da piyasadan biraz daha sınırlı alıyor gibi gözüküyor Merkez Bankası. Böyle olduğu zaman biraz döviz arzını piyasaya bırakmış gibi oluyor ve kurların nominal olarak da birazcık düştüğünü görüyoruz. Özellikle sadece dolara veya sadece euroya bakarsak biraz öyle olmadığını söyleyebilirsiniz ama o barit hareketlerinden kaynaklı. Ama sepet olarak bakarsanız eşit ağırlıklı sepet bu ay itibariyle ilk kez uzun süreden beri ilk kez kur sepetinin aylık bazda da gerilediğini göreceğiz. Yani bu şekilde giderse. O yüzden bana bir strateji değişikliği gibi geliyor. Yani nedir bu? Biraz daha bu sürece dezenflasyon sürecine kurların katkısını arttırmak. Bunun şimdi ya işte bu kadar değerlenme oldu, işe yaramadı, şimdi böyle mi yarayacak diye tartışılabilir. Ama şöyle bir faydası da var en azından. Hiçbir işe yaramasa şuna yarıyor. Bu dediğim daha çok algılandıkça piyasada diyelim, yatırımcıları yönlendirenler, yani bunu ne diyebiliriz? İşte genellikle bunlar finans kurumlarında, bankalarda çalışan ekonomistler oluyor. İleri dönük tahminlerinde, enflasyon tahminlerinde bu değişikliği algıladıkça daha düşük bir kur politikası varsayacaklar. Biliyorsunuz hep konuşuyorduk yani bu işte ya da piyasa katılımcı anketine baktığımızda ne görüyorduk? İşte yıl sonu atıyorum 36-37'lerde bir sonraki yıl işte 40 küsurlarda falan bir kur politikası görüyorduk. Şimdi bu çok algılanırsa o zaman bunların düştüğünü göreceğiz. Dolayısıyla neye yarayacak bu en kötü? Enflasyon beklentilerinin daha yükselmemesine, ileri dönük veya gerilemesine belki de yarayacak. Yani hiçbir şeye yaramazsa buna yarar. Dolayısıyla böyle bir yola girilmiş gibi görünüyor. Tabii ki bunu ilan edeceklerini zannetmiyorum. Yani normal devam ediyoruz diyecekler tabii ki. Yani o, ama hani biz bunu bugünden gördüğümüz sinyalleri hani doğru çıkacağını varsayarak uyarmak zorundayız yatırımcıyı. Ben o yüzden dikkat çekeyim dedim.
Madem de üst konuştuk, özellikle küçük yatırımcıdan gelen borsa ve doğal soruları için iyi bir önerim olacak. Bu hafta sonu Midas Podcast'in yeni bölümünü dinledim. Bu bölümde son günlerin sıcak konusu olan küçük yatırımcının borsada kazanma şansını mercek altına alınmış. Birçok yatırımcının kafasındaki soruların cevabı burada olabilir. Dinlemek isteyenler için linki aşağıya bırakıyorum. Peki şimdi tabii sonuçta ekonomi politikalarının birbiriyle konuşması lazım, evet, ve uyumlu olması lazım. Dövizde böyle bir strateji belirlediğinizde işte bunun faize de etkisi var, mevduat faizlerine de etkisi var, işte hatta borsaya da etkisi var, sanayiye de etkisi var. Sonuçta asgari ücret artışına da etkisi var. Şimdi hepsine etkileyecek bu strateji veya böyle bir şeye geçirdiyse. Biliyoruz ki gayri sektör ve ihracatçılar özellikle işte döviz seviyesinden, TL'nin değerinden şikayetçiler. Evet. Şimdi bu biraz daha onun şikayetini arttıracak.
Kesinlikle.
Böyle bir ortamda asgari ücretin, ücretlerdeki artışların da hani konuşulduğu gibi 35-40'a çıkması mümkün mü sizce?
Değil. Orada yani karışık mesajlar görüyoruz ama bu olur. Yani bu çok, çünkü çok iyi, toplumun çok ilgisini çekecek konu. Sürekli böyle haberler göreceğiz. Ta ki Aralık sonuna kadar. İşte bir taraftan ya işte bütçede şöyle öngörülüyor. İşte 25'i geçmez haberleri göreceğiz. Bir yandan da işte 45 yetmez, 50 olur falan. Bunları göreceğiz. Ama bence büyük sürpriz olmazsa karar verilmiştir diye düşünüyorum. Yani bütçeye baktığımda da mesela onu da birazdan konuşuruz da personel giderlerinin artışının mesela. Evet. Ya onun çok ilgisi yok ama orada bile bir düşük oran görüyorum. Yani 29 gibi bir oran görünüyor. Oradan tam sinyali alamayız ama hani en azından bu bile o tarafta da daha düşük oranların hani kamu personeli için öngörüldüğünü gösteriyor. Kurların nominal düşüşü ne boyutta olacağını onu söyleyemiyoruz maalesef. Şimdi ama burada bu yöne gitmesinin en önemli şeyi ne, tetikleyicisi ne diye baktığımızda cari denge olduğunu söyleyebilirim. Cari dengenin hani 10 milyar doların altına doğru indiğini görüyoruz. Bayağı bir iyileşme oldu. Öyle veya böyle yani enerji, altın falan diyebilirsiniz ama bunun %60'ı bundan kaynaklandı. Diğer taraflarda iyi. O yüzden ihracatçı, evet, ihracatçı açısından baktığımızda yurt dışı üfe ile kur sepetini karşılaştırdığımızdaki yurt dışı üfe bence ihracatçıların maliyetini gösteriyor ve satış fiyatlarını gösteriyor dolayısıyla. Buradaki farkın %20'lerin üzerinde olduğunu görüyorum. Yani tarihi zirvesinde %23'lerde. Yani onların aslında maliyetlerini karşılayacak şey kur, bugüne göre %23 daha yukarıda olması lazım. Ama tabii ki ona göre kur belirlenmez. Bu farkın daha da artacağı söz konusu, artması söz konusu. O yüzden oradan onları göze almış durumdalar. Yani ve cari açıktaki belki böyle bir şey olması cari açığın biraz artmasını getirecektir ama onun anlaşılana kadar veya o belli tehlikeli boyuta gelene kadar bu işini görmüş olur yani bu strateji değişikliği. Ama dediğim bir daha söylersem ben boyutunu bilmiyorum. Boyutu belki sınırda kalabilir ama şöyle bir tehlikesi var. Tehlike demeyeyim de boyutu çok güçlendirecek. Bu sinyal çok algılanırsa hem yerli yatırımcı şu ana kadar zaten bir TL'ye geçişi devam ediyor. Bunu daha da büyütebilir. Çünkü hala eski dolarizasyon oranlarına baktığımızda onların çok üzerindeyiz hala. İyileşmelere rağmen çok daha üzerindeyiz. Bayağı yeri var. Bir o var. Bir de yabancı yatırımcının bir tur daha Kerted veya başka kanallardan, tahvil tarafından falan girmesini getirir. Yani bu sinyalleri çok ciddi bir şekilde alırlarsa o zaman da nominal düşüşü engellemek, büyük boyutlu olması engellemek çok zor olur. Böyle bir tarafları da var. Bunu yani yönetmek kolay değil. O yüzden boyutu şu andan söyleyemiyorum. Ama en kötü şimdiye kadar diyorduk ki hafif hafif yukarı gider. İşte %1-2 aylık gider diyordum ben. Ama şimdi belki bunun daha yatay olduğu, yıl sonunu belki 36-37'lerde değil de 35'lerde kapatacağı bir senaryo. Bunun ayak sesleri giderek daha fazla duyuluyor diyelim.
O zaman faiz indirimine göre belki bazı ekonomistlerin söylediği gibi 2025'in ilk çeyreğine kalmaz. Çünkü onu dengelemek açısından belki faizleri düşük de olsa indirmek yani ekstra hızlı bir döviz girişine veya ters dolarizasyonun önüne geçmek için bir yöntem.
Aynen olabilir. Hatta bu biraz daha hani sürecin sermaye girişlerinin çok fazla alışmasını da engelleyebilir yani doğru. Onunla da dengeleyebilir. Yani o da bir araç olur. Yani o yüzden ben zaten Aralık için masadan kalkmadığını düşünüyorum. Masada olduğunu düşünüyorum faiz indirimin ama yani çok güçlü değil şu anda. Ama şartlar yani hem iyi enflasyon verileri görürsek hem de bu strateji okumamız doğru çıkarsa o zaman Aralık için bir plan olduğu söylenebilir.
Peki biraz bütçe bahsettiniz. O mevzuya girelim. Şimdi konuşuldu. İşte tercih her zamanki gibi neyin tercih edildiği, vergiler, 2025'e dair işaretler konuşuldu. Sizin en çok dikkatinizi ne çekti bütçede?
Ya şimdi şöyle, bütçe her şey geldiğinde tabii işte neye bakılıyor genelde? İşte harcamalarda ne kadar artış öngörülmüş, işte gelirlerde ne öngörülmüş, vergi gelirinde ne öngörülmüş? Buradan bir sonuçlara varmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapmanın biraz şöyle bir sakıncası var. O artış oranlarını bu yılın işte gerçekleşme tahminleri üzerinden yapıyoruz. Birincisi, gerçekleşme tahmininin doğru olup olmayacağına emin değiliz. Yani tamam öyle bir tahmin vermişler ama şu anda daha Ekim ayındayız. Aralıkta ne kadar ciddi bazen sürpriz harcamaların olduğunu falan biliyoruz. Dolayısıyla buradan yapıldığında buradan hareketle yapılacak yorumlar hemen yanlış çıkabilir, yani öyle bir riski var. O yüzden hani çok bu tip haberlere çok önem verilmesini veya bu tip yorumlara çok önem atfedilmesini doğru bulmuyorum. Yani şu andan mesela işte vergi gelirlerine bakıp işte öyle haberler görüyorsunuz. İşte %46 artmış, demek ki enflasyon çok üzerinde. Yeni bir şeyler, vergiler gelebilir ya da işte şununla ilgili ÖTV ile ilgili şöyle yapılabilir, yok otolardaki bilmem ne değiştirilmez falan gibi yorumlar görüyor. Bunlar bence çok manalı değil, yani buradan o sonuçlara varmak doğru değil. Ben şöyle daha makro bakacağım o anlamda. Ben baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Bu yıl aslında bize maliye politikasının çok enflasyonu desteklemediğini bu veriler de gösteriyor. Yani ne diyor mesela şeyde sunumdaki? Şöyle diyor Cevdet Yılmaz'ın sunumunda ve bütçe sunumunda. Evet, bu yıl bütçe açığı 4.9 olacak. Gelecek yıl 3.1'e inecek diyor ama mesela bu yıl deprem hariç bütçe açığına baktığımızda geçen yıl 1.6 olan açığın bu yıl 2.5'a yükseldiğini görüyoruz. Demek ki deprem hariç şeylerde bir bozulma olmuş. Yani o bile zaten mali anlamda bir teşvik verildiğini gösteriyor. 2025 yılına girdiğimizde ise orada hani plan olarak biraz daha sıkı bir maliye politikası gözüküyor. Çünkü deprem hariç harcamaların ya da deprem hariç bütçe açığının 2.5'tan 2.2'ye, yani hafif bir iyileşme öngörülüyor ama yine bu da riskli. Yani bunu tutup tutmayacağını bugünden bilemezsiniz. Belki de yatay kalır gibi. O yüzden halen o da çok güçlü bir destek denemez dezenflasyon açısından. Bu yıl için hiç olmadığı da ortada. Bunu zaten nakit bazlı bütçe açığının, maliyenin açıkladığı verilerin çok üzerinde olması da zaten onun talep anlamında etkisinin enflasyon aleyhine olduğunu gösteriyor. O yüzden bütçeyi ben bu tarafıyla bakıyorum. Oradaki yorumlarda bugünden hani 2025 ayrıntılarını konuşmak, rakamların oranlar üzerinden giderek çok doğru bulmuyorum kısacası.
Önümüzdeki süreçte daha detaylı konuşacağız zaten. Son olarak Kasım'ın ilk haftasına, kritik Kasım'ın ilk haftasına gelelim. Hafta daha detaylı konuşacağız çünkü bir haftada bir sürü şey oluyor zaten. Kesin. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ama bugün itibariyle işte önce enflasyona başlayalım. Ekim'deki açıklanan evre enflasyonu kötü sürpriz yapmıştı. Evet. Ne bekliyorsunuz?
Bu ay biraz daha düşük olur. Herhalde 2.5 civarı falan bir Ekim enflasyonu görürüz. İşte mevsimsel düzeltilmiş olarak da geçen ayın biraz altında olur. Ama kafalardaki plana uygun mu bir değer bu? Değil. Onun olmadığını söyleyebiliriz. O zaman da zaten Kasım için artık faiz indirimi konusunda bir şey olmadığı, bir fiyatlama olmadığını biliyoruz. Bunu da güçlendirecek bir şey olur. Yani çok durumu değiştirmez. Burada dolayısıyla veri sonrası enflasyon raporu var. İşte onu gelecek hafta daha ayrıntılı konuşuruz ama buradan hareketle son dönemde verilen mesajların yıl sonu için biraz revizyon ihtiyacına işaret ettiği görülüyordu. Yani hatta Mehmet Şimşek bile çıktığı yayında herhalde 43-44 falan gibi rakamları zikretti. Muhtemelen yıl sonu için öyle bir ayarlama yapılması gerekebilir. Ama daha bu çok önemsemeyeceğiz bunu, yani 42 değil de 43-44. Yani zaten onu satın almıştık ama mühim olan gelecek yıl için ne yapılacak olacak? Orası biraz karışık. Yani OVP'de 17.5 gibi bir rakam var. Merkez Bankası'nın 14-21 bandı var. Bu bandı ne yapacak falan, bunları göreceğiz. Faiz indirimlerinin öteleniyor olması veya bununla ilgili Merkez Bankası'nın da böyle mesajlar veriyor olması para politikasının aslında daha sıklaştığı anlamına geliyor. Ama bunu gelecek yıl açısından nasıl bir şeye oturtacak? Faiz indirimleriyle ilgili süreci anlatacak mı bize enflasyon raporunda? Ya da bunların hiç gündeme gelmemişsin, sadece çok şahin mi konuşacak? Bunların hepsi önemli olacak. Yani şu noktada biraz da herhalde Ekim enflasyonunda görerek konuşacağı için bugüne göre daha fazla bilgi edineceğimizi düşünüyorum. Ama yine de bakıldığında bilmediği, yine Merkez Bankası'nın o toplantıya oturduğunda veya gelecek şey yaptığında hani bu kritik kararları bilmiyor olacak. Asgari ücretinden tut. Ama muhtemelen biz yine enflasyona uyumlu olduğunu varsayarız deyip bir şeyler söyleyecektir diye düşünüyorum.
ABD seçimi sonuçlanacak. Tabii orada yarış çok başa baş gidiyor. Çok farklı senaryolar var. Trump'ın işte geçen seçimden sonra yaptıkları falan var. O da biraz karışık o durum, net değil. Ama bizi etkileyebilecek bir şey dalga çıkar mı oradan? Hani bizi etkiler mi ABD'deki seçim sonuçları, küresel piyasa ve bizi?
Onun eğer belli şeylere etkisi olabilir. Yani şu andan bir fiyatlamaya baktığımızda ne görüyoruz? Trump'ın kazanma ihtimalini daha yüksek olarak fiyatlandığını görüyoruz. Bu da ne getiriyor? Enflasyonun içeride düşmekte daha zorlanacağı gibi bir fiyatlama. Dolayısıyla Fed'in faiz indirimlerinde daha dikkatli olacağı. Dolayısıyla 10 yıllık getirilerin yükseldiğini görüyoruz. Bu bizim aleyhimize bir kere. Bunu söyleyebiliriz. Bizim ve bütün gelişmekte olan piyasaların aleyhine. Yani dolar cinsi borçlanmaların maliyetinin tekrar yükseldiği bir şey değil. Bu aleyhimize. İki, öyle senaryolar var ki yani yatırım bankalarından gelen işte Trump kazanır ve gümrük tarifini uygularsa Euro-Dolar'da %10 ilave düşüşler olabilir falan gibi senaryolar var. O da aleyhimize. Euro'nun değer kaybediyor olması. Bunda aleyhimiz olduğunu söyleyebilirim. Artı tarifelerin bütün dünyaya uygulanması başta Çin olmak üzere global ticaret açısından da friksiyonları arttıracağından maliyetleri arttıracaktır. Türkiye açısından oradan da dolayısıyla bizim ithal ettiğimiz enflasyon anlamında oradan da içeriye öyle bir problem de yaşayabiliriz. Yani çok bizim açımızdan Trump'ın kazanması çok hayırlı durmuyor. Ama hani bunlar ekonomik gidişatı etkileyecek şeyler mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Sadece bu piyasa hareketleri açısından konuşuyoruz. Evet.
Bizim ekonomik yani işte enflasyon ve benzeri sorunlardan makro sorunlarımızı etkilemesi açısından jeopolitik risk daha önemli değil mi?
Kesin.
Çünkü enerji fiyatları üzerine baskı yaratıyor.
Bir de dış ticaretle ilgili alınacak karar yani gümrük tarifeleriyle ilgili onlar ama onların daha zaten icraata geçmesi yeni yılı bulacak. Bakacağız yani şimdiden Trump'ın hani söylemleri sert olabiliyor ama o uygulamada
hemen o kadar yapamıyor.
O kadar kolay olmayabilir yani.
Bakın haftaya biraz daha netleşecek her şey. Kritik hafta öncesi bir hafta daha var. O haftada konuşuruz derim ve çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Haftaya görüşmek üzere.